Saffat 9. sohbet. 16. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا Seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, 15. ayeti geçen hafta işlemiştik. Son 2 hafta böyle tekrarlı bir konuşma olmuştu. Elhamdülillah güzel konulara değinmiştik. Sohbetleri takip ediyorsunuzdur. En son ayetlerde bu 12'den hafif bir geri alalım. Bel acibde ve yestehrûn. Sen şaştın, onlar alay ediyorlar. İzâ zükkirû, öğüt verildiğinde, onlara öğüt verildiğinde, lâ yezkurûn, onlar kabul etmiyorlar. Ve izâ râû âyeten, yestesihrûn, onlar eğlenceye alıyorlar. Ve gâlû, diyorlar ki, inne hâzâ illâ sihrun mübîn, bu ancak apaçık bir sihirden ibarettiriyorlardı. Burada inkarın aşamalarından bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu Resulullah'ın hayran olduğu, sisteme hayran olduğu bir konuda kafirler ise tam tersi bir amel içine giriyorlardı. Redde de kalmıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Alaya, istihzaya giriyorlardı. Bu istihza kökünü hatırlıyorsunuz. Saharay, musahhar kılmaktan bir kelimeydi. Yani amaç neydi? Amaç sadece alay etmek değil, alay ettiği kimseyi de kendi tahakkümüne almak, ezmek, kullanmak amaçlıydı. Birinci aşaması buydu. Diğer aşamada da Allah-u Teala yine de öğüt veriyordu. Tezkir ediyordu onları. Fakat onlar nasihatı, o hatırlatmayı, öğütü kabul etmiyorlardı. Bir de Rabbim mucizelerden de, ayetlerden de bahsediyordu onlara. Resulullah da onları da görüyorlardı. Bu sefer de o alay etme konusunu abartıyorlardı. Yani burada istifal babından daha kuvvetli bir alay etme kelimesi geçmişti. Ve başkalarının da alay etmesini istiyorlardı. Bir kademe daha atlıyorlardı. Diyor ki inne haza illa sihrun mübin. Bir de üstüne üstlük bu apaçık sihirdir diyorlardı. Artık bir de suçlama da devreye giriyordu artık. Sihir suçlaması. Yani Allah ayet diyor. Onlar sihir. Sihiri açıklamıştık. Sihir olmayan bir şeyi başka bir haldeymiş gibi gösterme. Hak değil. Hak Hazreti Musa'nın yaptığıydı. Sihir ise Allah'ın Resulüne yarışırcasına, onunla iddialaşırcasına yapmak isteyenlerindi. Bu sihir diyorlarak da saldırıyorlardı. Şimdi bu sihiri ne dediklerine değinmiştik. Hani bu yaratılma gerçeğine, Allah'ın ayet olarak bahsettiği gerek ayetler olsun, Kur'an ayetleri, vahiy yani direkt kainattaki delil ayetlere, gerek Peygamber Efendimiz'den bizzat zuhur eden mucizelere, bir de bu meallerin çoğunda, bu tefsirlerin bir kısmında bu var. 16. ayette bahsedilen yeniden dirilmeye olduğu söyleniyor. Zaten akış olarak da buraya bir bağlantı var. 16. ayeti okuyalım. Ve izâ mitnâ ve künnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsûn. Ne diyor? Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz vakit mi biz diriltilecekmişiz? Ev ebâûnel evvelûn. Evvelki ataları, atalarımızda mı? 17. ayetle itibaren. Buraya bir açıklayalım. E, biliyorsunuz Arapçada soru edatı iki tane. E ve hel. Pek farkı bariz bir şekilde yok. Soru soruyorlar. Şimdi hani 15. ayette galû diyorlar ya. Bunlar kim? İnkarcılar. Bunun devamı e. Soru soruyorlar. İza dığında olduğunda bir şart edatı bu zamanla ilgili. Mitna. Öldüğümüzde. Mevt var ya, mevt ölü, meyit ölü. Bunun fiili. Mitna. Biz öldüğümüzde ve şöyle olduğumuzda künna olduk. Türaben. Türabı biliyorsunuz toprak. Hazreti Ali'ye diyorlar ya Ebu Turab toprağın babası diye. Turab toprak. Ve ızamen ve de kemik. Yani öldüğümüzde, toprak olduğumuzda ve de kemik olduğumuzda mı? Bir soru daha soruyor. Bakın orada bir soru daha var. E. İnna lemeb'usun. Biz, şüphesiz biz meb'usun olduğumuzda. Meb'us, Türkçe'de de kullanıyor meb'us. Milletvekiline önceden ne deniyordu? Meb'us. Hani mebusu İstanbul'daki meclisin ismi neydi?
Mebusan
neymiş? Mebus be'ase kökünden. Be'ase. Be'ase göndermek demek. Mebus gönderilmiş. Yani halk tarafından hadi beni temsil et diye, benim vekilim ol diye gönderilmiş anlamına geliyor. Arapça kalıbı nedir bunun? İsmi meful. Ba'is diye Allah-u Teala'nın bir esması var biliyorsunuz. Ba'is. Duydunuz mu? El-Ba'is. Peltekse ile. Ba'is hem peygamber gönderen demek hem de dirilten demek. Peki ikisi hani bir oyun oynuyorduk. Aynı kökten birçok tanım varsa, farklı gibi de gözüküyorsa, bunlar aslında yukarıda birleşiyorlar aynı kökten. E şimdi peygamber göndermekle yeniden diriltmek nasıl aynı kökten olabilir? Anatema neydi? Gönderilmek. Yani ahirete gönderiyor Allah. Ahirete gönderilmeyle beraber orada dirilme oluyor. Hani iman esaslarından var ya, ba'su da'nel mevt. Ba'su ba'del mevt. Ba'del mevt ne demek? Öldükten sonra. Mevt ölüm, ba'de sonra. Ba'su yeniden diriltilme. İşte yeniden diriltilme ile gönderilme aynı fiilden. Allah-u Teala öbür tarafa gönderdiğinde bizleri, bir mahlukatı, aynı zamanda diriltmiş oluyor. Mev'us da diriltilmiş olan ya da ahirete gönderilmiş olan manasına geliyor. Şimdi hani bir ayet gördükleri zaman dalga geçiyorlar, eğlenceye alıyorlar ya. Bir de sihir diyorlar. İşte bu sihir dedikleri konu demek ki neymiş? Yeniden dirilme olayıymış. Zaten Yasin suresinde bunu çok ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Zaten o kadar çok şey var ki, konu da geçiyor ki, bu şeye baktım, ayetlere baktım. Yeniden dirilmeyle ilgili inanılmaz ayet var. Ama bu konuyla ilgili mesela Araf suresi 57'de var. Biz ölüleri böyle diriltip çıkaracağız diye. Bunları bir şey olarak söyleyeceğim. Hepsini tek tek bahsedemeyebiliriz ama ilgili olanlar baksın. İsra suresi 49. ayette var. Hud suresi 7. ayette var. Lokman suresi 28. ayette var. Nahl suresi 38'de var. Secde suresi 10. ayette var. Rum suresi 50'de var. Naziat 13'te var. Onu belki biraz sonra söyleriz. Rad suresi 5'te var. Yani diriltmeyle, yeniden diriltmeyle ilgili çok ayet var da, hani bu konu çerçevesinde geçen çok fazla ayet var. Şeyin insana iki şeye takılıyorlar. Bakın burada biz diriltilecek miyiz diye ilk şaşırmayı yapıyorlar. Hani diğer önceki konularda işlemiştik ya, bizi ancak dehir öldürür diyor. Yani zaman var. Akıp geçer. Her şey zaman içerisinde, bir akışın içerisinde ve biz de ölürüz. Ama diriltilecek değiliz. İnsanlar yeniden dirilme kavramına anlayamıyorlar. Fakat biz biliyoruz ki, hani arkeolojik kazılarda falan var, yani bu Firavunların dininde, Mısırların dininde bile var. Yeniden dirilme birçok dinin temelinde var. Yani hak din olmasa bile başka dinlerde yeniden dirilmeyi içinde var. Yani sanki dinin bir parçası gibi.
Eşyalarını da koyuyorlar işte.
Hatta araba falan koyuyorlar. Atını ve arabasını gömüyorlar. Hatta Türk adetlerinden de varmış. Atını yanına gömüyorlar. Yani hani belki şamanizmden kalma, dirilince yeniden dirilme onun üzerine biner gibi. Hani bu Müslümanlıkla beraber o adet kalmıştır da anlamı değişmiştir. Yani at hizmet içinde, o öldü, artık onun da görevi bitti şeklinde olabilir. Bu Firavunların dininde çok kuvvetli. Hani bugün hazine bulunuyor ya onlarda. İşte yeniden dirildiklerinde yani o parayı kullanırlar gibi bile düşünüyorlar yani. Çok fazla. Ama deisizmde, hani Allahu Teala özellikle bu Kur'an'da deisizmle uğraşıyor biliyorsunuz. Yani Kur'an'ın ana şeyi inandırmak değil. Doğru bir şekilde bir sisteme inandırmak. O delil olan ayetimiz neydi? Onlara sor. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir diye. Yani müşriklere sor. Allah diyeceklerdir diyor. Yani bu kitap bir yaratana, varlığa inandırma gayesi olan değil. Herkese var da nasıl bir sistem var? Doğru bir şekilde inanın, doğru bir şekilde yaşayın diye sistemi anlatan bir kitap bu. Bütün dinler de öyle aslında. Çünkü insanın temelinde zaten bir yaratıcıya inanma fıtratı var. Yani neden ben şuna bağlıyorum onu? Yani birçok mekanizma var da ruh var. Kimse ruhu reddetmiyor. Ruh da Allah'tan üfürülme. Ruhun talebi de zaten yaratıcıya yönelik. O çekiyor zaten. Hani uçan balon misali vermiştik ya seyahat edilen. O ruhun tek derdi var Allah. Oraya çekiyor. Diğer ağırlıklar bizi bundan engelliyor. Aşağı doğru gidiyor. Yani uçan balon kalkamıyor bile. Ne kadar içinde gaz olursa olsun. İşte Allah-u Teala'nın sistemi o balonu uçurmak, ahenkli uçurmak, seyahat ettirmek. Yani sistem bunu anlatıyor. İşte bu deisizmde ise ahiret bilinci yok. Yani bir yaratan bilinci var ama biz öleceğiz gideceğiz diyor. Neden yok biliyor musunuz? Bilinç altları biliyor bunun gerçeğinin ne olduğunu. Ama ahirete, yeniden dirilmeye iman ettiklerini, tamam kabul ettiklerinde bir sürü kendilerine, yaşantılarına çeki düzen vermeleri lazım. Kendilerini değiştirmeleri lazım. Yanlış yapmamaları lazım. Şu anki konumlarından, zorla elde ettikleri pozisyonlarından, konumlarından fedakar etmeleri lazım. Bu ağır geliyor nefse bilinçaltıya. Bu yüzden küfrederek, yani üzerine örterek, hakikatin üzerine örterek bir anlamda kendilerine şey yapıyorlar. Ne derler ona? Kendilerini iyi hissediyorlar yani. Ama aslında hakikat farklı. Yani bir olarak yeniden dirilmeyi inkar ediyorlar. İkincisi mekanizması akıllarını karıştırıyor. Bu ayette vurgulanan. Ne diyor? Biz toprak olduktan sonra ve de kemik olduktan sonra mı? Ya aslında bakarsanız yani hani günümüzde daha anlaşılır onu anlatacağız. Daha evvel de çok dile getirmiştik bunu. Ölü bir bedenin yeniden canlandırması fikri gerçekten kavranılması çok zor bir şey. Şimdi kemiğe bakıyor. Yani tamam kabul edeyim. Ya iyi de bu kemik nasıl insana dönüşecek diyor. Nasıl birdenbire olacak? Bunu işte şeylerde ayet-i kerimelerde Allah-u Teala anlatıyor. Evet, Araf suresi 57'de var. Bir de Kaf suresi 9'da var. Gökten bereketli bir su indirdik. Kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli ekinler, küme küme tomurcukları olan boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü yeri dirilttik. İşte yeniden dirilişte böyledir. Benzer ayet var. O rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderir. Rüzgarlar yüklü bulutları taşıdığında biz onu ölü bir yere gönderir, yani kurak bir yere. Onunla su indirir ve onunla her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de böyle diriltip çıkaracağız. belki düşünüp, bak burası ilginç, belki düşünüp öğüt alırsınız. Şimdi hatırlıyor musunuz? Okuyana her yer ayettir diye bir konu geçmişti. Orada ayetin sadece Kur'an'da yazan şeyler değil, aslında kainatta olan her şey. Allah-u Teala bunları haşa bir rastgelelikle yaratmıyor, içerisinde ipuçları olan sistemle yaratıyor. Bulmaca gibi yani. Sen bir yerde bir hakikati bulduğunda başka yerdeki bir şeye de, örneğe de bunu götürebiliyorsun. Bu da tefekkürün mekanizmaları arasından. Hani biz mislilerini, onu yaratan mislilerini yaratma ya da kadir değil midir diye bir ayet vardı ya. Yasin suresinde hatırlarsanız onu. Onu çağrıştırdı bana. Evet. Evveleyselleze halakas semavatı velarda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel halakul alim. Bak ne diyor orada? Gökleri ve yeri yaratan onların misillerini yaratmaya kadir değil midir? Yani hep böyle misalli bir örnek var. Bir yerdeki örnek diğer yeri açıklıyor. Şimdi Allah-u Teala da onlara şöyle izah ediyor. Bak toprağı görüyor musun diyor. Kuru. Hiçbir canlılık alameti yok. Bir yağmur yağıyor. Bir süre sonra yemyeşil oluyor. Şimdi bunun da aynı mekanizmayla orada ölü gibi görüyor bu toprağı. Yani etin toprağa dönüştüğünü anlıyor o toprak ve oradaki kemiklerin de bu mekanizmayla olduğunu bil diyor. Şimdi bakın biz bunu, yani o devirdeki insanın şunu kabul etmesi lazım. Doğru ya, Allah sistemi yarattı. Toprağa da, kuru toprağa da, yağmurla bunlar oluyorsa evet bunlara da olur. Amen, nasadetten demesi lazım. Tabii ki bizim de dememiz lazım ama bizim avantajımız şu. Bu devirde ilim oldukça geliştiği için, teknoloji geliştiği için biz tohum olayının nasıl bitkiye dönüştüğünü biyoloji ilmiyle çok iyi biliyoruz şu an. Bırakın onu, işte son 20-30 yıldır işte gündemde olan tek bir hücreden bir canlının elde edilebileceğini biliyoruz. Kopyalama, işte genetik teknoloji, genetik mühendislik şu an artık üniversitelerde aleni okutulan bir ilim oldu. Yani bunu kanıksıyoruz, işte böyle bir şeyimiz var. Yani her şey normal geliyor. Tabii ki ne var diye. Yani bunun 100 yıl, 200 yıl önceki bir ilim adamına bu bildiklerimizi anlatsanız yani altın bulmuş gibi sevinir. Aa evet, zaten benim aslında düşünüyordum. Evet, yani bir şifre var. Hücrede bir şifre koymuş Rabbim. Ya bırakın, bak daha ilgini söyleyeyim. Mesela derinin üzerindeki bir hücrenin içerisinde DNA var ya, onda aynı zamanda gözün bir tabakasının da şifresi var. Yani sadece parmağın derisinin şifresini koymamış oraya Rabbim. Bütün vücut sisteminin şeyini koymuş, şifresini koymuş. Ve yani trilyonlarca hücre var. Trilyonlarca çekirdek var her hücrede. Her bir hücrenin çekirdekçiğinin, çekirdek ve çekirdekliğinin içerisinde bu genetik şifre var. Ve her birinde ana formül var. Hatta şöyle bir iddia var, tam ispatlanmadı. Bütün insanlığın şifresi diyor, insanlık şifresi insanın her hücresindeki DNA'da var deniliyor. Sadece farklılıklarla diğer insanlardan farklı insan olunuyor. Yani genom projesi bir insanın bir hücresindeki bir DNA'da var. Yani bütün insanlığın şifresi var. Bir insanı diğerinden ayırt edici özellikler farklılık olarak ortaya çıkıyor. Eğer bu hakikatse bilgi bana şu ayeti çağrıştırdı. Bütün insanlığı yaratmak bir insanı yaratmaktır gibi. Yani nefsi vahidetin ifadesi geçiyor. Bir tek nefsi yaratmak gibidir ayeti belki de buna işaret ediyor. Yani böyle bir sistem var. Biz şu anki bilgimizle, tırnak içinde bile, ne kadar çok büyük teknolojiye hakimiz, bu ilmin kıyamet kopmadığı takdirde tabii ilerlediğini düşünün, nelerle karşılaşacağız. Dolayısıyla biz de şu an kemik diyor ya, kemikteki bir hücreden bir insanın tekrar oluşabileceği imkansız gelmiyor artık. Potansiyel olarak böyle. Yani bir limon çekirdeğinden limon ağacı üretilebiliyor. O ilk koyun üretildiğinde Dolly miydi onun ismi? Klonlama demişti. Klonlama dilimize geçti. Şu an herkes normal sohbet ortamlarında bile klonlama falan diyor. Herkes de anlıyor. Bir farenin üzerinde kulak resimlerini internetten görebiliyoruz. Yani farenin üzerinden kulak yapılıyor. O kulak nakil ediliyor. Bunlar sihir gibi. Sihir gibi değil mi? İşte o zamanki insanlara sihir gibi geliyor bu. Bize gelmiyor. O yüzden işte bu bir ancak sihirdir diyorlar. Şöyle bir laf duymuştum. Manevi yüksek teknoloji sihir gibi algılanır diyordu. O yüzden ilmi çok yüksek olanlar dillerini tutmuşlar. O bilgileri her yerde herkese açıklamamışlar. 4 idrak düzeyinden bahsediliyor. Arada bir tane atlama olduğunda sapık, 2 atlama olduğunda deli, 3 atlama olduğunda büyücü kabul ediyorlarmış. Hak'tan bahsediyorum. Hak bilgiden. Değişik idrak düzeyleri var ya. Bir üstteki sapık, 2 üstteki deli, 3 üstteki büyücüymüş. İşte sihri anlıyor musunuz şimdi niye sihir dediklerini? Yani biz işte
idrakla
ilgili bir şey bu. O yüzden mesela Şems-i Tebrizi Hazretleri'ni öldürmüşler. Mevlana'nın hocası, aşk kaynağı Şems-i Tebrizi, Celaleddin Rumi'ni anlayamamışlar. İşte bu Kur'an'da da birçok hikaye var onunla ilgili. Öldürdükleri, taşlandıkları işten birisi kötü niyet, birisi anlayamama. Hallacı Mansur'u biliyorsunuz derisini yüzmüşler. Normal bir ölü değil. Nesimi öyle. Neden? Kaldıramayacakları bilgiyi veriyorlar. Bir de manevi teknoloji olduğunu düşünün. Bak burada Allah-u Teala maddi manevi teknolojiden bahsediyor. Manevi teknolojiyi bahsettiğinde artık büyücü olunuyor, sihirbaz olunuyor. İşte bunun iyi ayırt edilmesi lazım. Bir de sihir diyenler, psikolojide şöyle bir şey vardır, yansıtma. Aslında kendisinde olan marazlar vardır. Başkasında bunu görür. Şimdi bütün bu olanlar Rabbimin bilgisi, ilmiyle bizim ilmi keşfetmemizde oluyor. İşte Murat Bey bahsetti. Berlin'deki Doğa Tarihi Müzesi'ne gitmiş. Orada bu genetik çalışmalar sırasında ortaya çıkan mutasyonlar sonucu olağanüstü yapılar ortaya çıkmış. Yani deneme yanılmayla da gidiyorlar biraz da. Bununla olan bilgiler çıkmış. İşte biz o yüzden çok şanslıyız. İlmi görüp eğer Allah'ı sistemle endekslediğimizde diğer insanlıktan çok farklı idraka sahip olma şansımız oluyor. Ama öncelikle o bilgiye de gerek yok. Yani Allah-u Teala Kur'an'da diyorsa bizim iman etmemiz lazım. Yeniden diriltilecek var diyor mu? Amenna ve sadakna biz anladık. Ha öbür türlü sistemin nasıl olduğunu. Hani Hazreti İbrahim gibi. Ya inanmıyor musun diyor Hazreti İbrahim. Ya inanıyorum yeniden dirilmeye de. Yani mekanizmasını merak ediyorum. Gönlüm mutmain olsun. Bizimkisi en fazla o düzeyde olmalı. Ama diriltme var mı? Var. Hatta bizim imanımız öyle olmalı ki işte asıl buraya vurgulayacağım. Ne diyordu Bakara suresinin ilk sayfasında? Onlar gayba inanırlar ve bil ahireti hum yuqinun. Lakin ahirete yakinen iman ederler. Yani yakinen iman ne demek? Yine geçen hafta sohbet güzel olmuş elhamdülillah. Orada bir kavram geçti hatırlıyorsunuz. Bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Diyor ki keşke bunu bilselerdi. Yani bizim bu boyutta ya bu felsefik boyutta yaşamamız lazım. Yani bu dünya oyun eğlence. Ben bir sürü günde buradayım. Geçecek gidecek. O zaman ne yaşadığımız hastalıklar, ne çevremizde yaşadığımız zorluklar önemli olmaz ki. Unutacağız. Bir gün aklımıza bile gelmeyecek. Sadece hesap gününde bununla karşılaşacağız. Onun dışında Allah'ın izniyle cennete gidildiğini düşün. Aman burada yaşadıkların ne? Yani anlamsız. Sadece biz kaydın olduğu şu esnada bize manalı geliyor. Hani taş yerinde ağırdır. O ateş düştüğü yere yeter ayrı. Hani ben üst bir felsefeyle bakıyorum. Şimdi bu boyutla düşündüğünde bu yaşanılan dünya bir süreç. Önceden bizim bir sürecimiz vardı. Belirli bir zaman için, imtihan için buradayız. Ve ahirete gideceğiz. Ya bunu gerçekten anlayan, yaşayan insan gerçekten fark eder. Yakin olur ahiret. Yarın olacakmış gibi olur.
O zaman işte ya diriltme var mı yok mu, ya kemikler nasıl olacak, gerek yok ki. Ya zaten bu olay bu. Ben öleceğim. Hatta diriltileceğim bile yok. Yani ölümle beraber bir süreç başlıyor. O sürecin bir aşamaları var. En fazla bununla ilgili bir bilgi olur. Ama burada Rabbimin ikna, tırnak içerisinde ikna etmeye çalıştıkları, idrak ettirmeye çalıştıkları kafirler, müşrikler, yani işi zora sokanlar. Bizler amenna, pardon, semina ve ata'na, işittik ve iman ettik. Bunu anladıktan sonra artık ahirete özgü yaşarsın. Burayı çok fazla takmazsın. Nefsini çok fazla beslemezsin. İnsanlarla ilişkilerinde ya biraz dikkatli oluyum. Hem bu kulluğumun gereğidir, hem de yanlış yaparsam ahirette bu benim karşıma çıkacak. Böyle yaşarsan Bişri Hafi'nin hazretlerinin kızı gibi olursun. Sokak lambasının altında oya yapıyor, şüpheleniyor, kadıya soruyor. Efendim diyor, yani şimdi bu devletin ışığı diyor, ben bunun altında bunu yapıyorum, bu helal midir haram mıdır diyor. Evladım diyor, normal bir insan için diyor helaldir diyor, sen Bişri Hafi Hazretlerinin kızısın, sen yapma diyor. Gündüz yap ya da ay ışığı olduğunda yap diyor. Yani o hassasiyetle yaşıyorlar ahirette bir gün bu karşılarına gelecek diye. Tabii bu seviye meselesi. Yani hani Murat Bey size demiştim ya, bir seviye belirliyorsunuz, orayı hedefliyorsunuz ama ona göre de yaşamanız gerekiyor. Yok, ben aşağılardan bir seviye belirledim. Su götürebilen bir şeyler oluyor onun için.
Yaşam kolay.
O zaman yaşam kolay. Ama iyi de yani sen ahirete iman etmişsen, bu tarafın geçici olduğunu kabul edersen burayı hedeflemezsin ki. Yani en güzel çöplükte yaşayayım. Ya ya da çöplükte ne kadar beslenirsin? Öbür tarafta bahçeler var, tertemiz bahçeler var. Oradan mahrum kalırsın. Ama yok ya, ben ağır geliyor yaşamak. Ben sosyal anlamda da çok iyi bir yerlerde olmak istiyorum. İşte bilmiyorum. İkisi dengelenebilir mi? Dengelenebilir. Ama çok zor. Yani bu tarafa her şeyini harika yaşayıp ana felsefeleri unutmadan yaşamak zikir meselesi. Yani er kişi işi. Bunlar işte kademeler, konumlar. Neyi kastediyorum burada? Buradaki Allah'ın kastettikleri, Allah'ın Resulü hayran kalıyor. Diğerleri alay ediyor. Alay etmekle de kalmıyor. Öğüt veriliyor. Nasihati kabul etmiyor. Rabbim mucize gösteriyor. Delillerini indiriyor. Kitapla, Kur'an'da, peygamberle belirtiyor. Alayları artıyor. Başkalarını alay konusunda teşvik ediyorlar. Artık sihir diyorlar. Teknolojiyi biraz bilinçaltları anlayınca da, yani onların kesiminin şeyi. Tabii her kademede bizlerle de ilgili bir kısmı var. Rabbim de burada onların dilinden bize bazı hakikatleri anlatıyor. Bakın şurası ilginç geldi bana. Bir kere mitna diyor, mevt kelimesi. Ölmeyi kabul ediyorlar. Ölmeyeceğiz diyorlar mı? Hayır. 2 artı 2, 4 yani. Künna turaben diyor, toprak olduğumuzda. Bakın toprak olduğunu da görüyor müşahedeyle. Yani bu canlı yapı, bu dinamik yapı eriyor. Havaya mı karışıyor? Hayır. Yani biz bunu biyoloji bildiğimiz için onun bir çözünme olduğunu, topraktaki bakterilerin onları çözündürdüğünü, azot döngüsü dediğimiz döngüye kavuşturduğunu biliyoruz biz. Yani yok olmuyor. Toprakta başka bir maddeye dönüşüyor. Onlar tabii bu kadar ilimle bilmiyorlar bunu ama en azından ya bak bu et kemik gidiyor diyor. Annemi diyor gömmüştüm diyor. Bakıyor birkaç gün sonra o kötü manzara var. Çürümüş manzara var. Rabbim ona da bir şey anlatıyor. Sizin değer verdiğiniz diyor işte böyle diyor. Ya yüzü de bakmaya doyamıyorsun. Çok güzel birisi var. Öldüğünden bir iki saat sonra baksana. Evet. Bir gün sonra bak, hani okumalar yapılıyor işte burnu düştü diyorlar hani onun şeyi. Ya biz burnu düştü, ben çocukken ilginç geliyordu yani şuradan şuraya düştü, nereye düştü. Ya hakikatini bilse o çocuk, orada ne olduğunu, nasıl bir manzara olduğunu, neyi anlatıyor? İşte değer verdiğiniz dünya bu diyor. Ne hale gelişiyor. Yani o çözünmeyi görüyorlar. Toprak olduğumuz zaman mı diyor? Yani etin toprağa dönüşmesi mi? Bir bu. İkincisi, Çözünüyor, geriye toprak, kemik kalıyor. İkinci olarak da bunu diyor. Tabii öbürü yok oldu gitti diyor. Hadi onu biraz anlaşılabilir ama bu kemik mi böyle diyor. Tak tak kuru bir şey. Ama dediğim gibi bizim şeyimizi bilmiyor işte, o kemiğin içerisinde hala var olmuş olan. Ya bugün babalık testleri yapılıyor. Miras, yani tapu dairesinde gidecek işte. Diyor ki kabirdekiyle DNA örneği. Ya kurumuş kemik, kurumuş kemikle DNA olacağı kimsenin aklına gelmiyor. Ama oradan DNA üretiliyor, kendi DNA'sı kıyaslıyor. Akrabası olduğu ispat ediliyor, miras hakkı oluyor. Yani rutin bir teknoloji haline geldi. Bırakın uçuk bir teknolojiyi bu durumda. İşte bunları biz anlıyoruz. İşte Rabbim bunu yağmurdan bir yeri diriltmek gibi şey yapıyor. Mekanizmasında işte biraz sonra bu ayetlerde geçecek. Sura üfürülüşe endeksliyor Rabbim. Yani bilmediğimiz bir teknoloji var. Orada daha teferruatlı anlayacağız. Bir ses o kurumuş kemiklerden tekrar yeniden bir oluşum olmasına vesile oluyor. Ama bu teknoloji ile dünyadaki Rabbimin kuru toprağa yağmur yağmasıyla beraber orada oluşan mekanizma ile bir alakası var. Şu an tam onu birleştiremiyoruz. Yani duydunuz mu? O teknolojide bu teknolojinin birleştiği bir yer. Yani muhakkak birleşiyor. Ama mekanizma olarak buna DNA dersek, ha bu DNA'yı falan biliyoruz da, yani bizim şu anki ilim bilgisiyle bu. Yani ileride öyle bilgiler çıkacak ki belki çok daha farklı bunları, bu hakikati ifade edeceğiz. Hani Yasin suresinde var ya, yeşil ağaçtan siz tutuşturuyorsunuz diyor. Onu ilk devirlerde yeşil ağaçta kuru ağacı birbirine sürtülmesiyle beraber kıvılcım çıkma olarak anlamışlar. İleriki devirlerde kömür olarak anlamışlar. İleriki devirlerde petrol olarak anlamışlar. Ama biz bu devirlerde, yakın devirlerde ağacın nefes alıp vermesi olarak algıladık. En sonunda fotosentez olarak algıladık. Bakın 5 ayrı aşamadan geldik. İlim ilerlediğinde belki yeşil ağaçtan enerji çıkma olayını daha farklı algılayacağız. Bizim şu anki nükleer bilgiler, pardon, genetik bilgiler ileride çok daha farklı belki de bir şey haline gelecek. Durum haline gelecek. İşte ayette bahsedilenlerle bunların ilişkileri o. Devam edelim. Ve inna le meb'usun. Biz diriltilecek miyiz? İşte o meb'us, gönderilme, yeniden diriltme olayını da bu şekilde reddediyorlar. Teknik bir şey söyleyeyim. Bu Arapça bilenler de var. İlk kısmın fiil cümlesi, ikinci kısmın isim cümlesi olarak gelmesi de Arapça'da bir vurgulu ifade tekniklerindenmiş. Bir de aynı zamanda iki tane soru edatının gelmesi de, bir başta ey var, bir de ortada e var da, inkarın tekidi amaçlıymış. Yani iki kez böyle mi olacak? Bir de böyle mi olacak diye bu şeymiş. Tabi Arapçanın derinliklerine hakim değiliz. Tefsir kitaplarında yazıyor bu şekilde. Böyle olması da tekidin çok kuvvetli olduğuyla ilgili. Diğer ayete geçelim. Ev ebe une el evvelun. Eb biliyorsunuz baba demek. Ebeune babalar çoğulu. Evvelun da onların sıfatı. Evvelki atalarımız, yani önceki babalarımız. Babadan kasıt biliyorsunuz ata. Herhalde ata şuna deniyor. Yani yakın şeylere baba, dede, cet falan deniyor da daha da geriye doğru gidildiğinde artık ata oluyor. Yani daha eski babalar anlamında. Bakın burada 3 aşama var. Toprağı görüyor. Yani etin çürümesi olayını görüyor. Mi ilerisi kemiği görüyor. Bi ilerisi de yani atalar. Yani o dönem bu Arap toplumu hep o bölgede yerleşik olduğu için, hani Hazreti İsmail'e kadar en azından gidiliyor biliyorsunuz, o Mekke olayını şey olayından sonra, Hacer anamızın Hazreti İbrahim tarafına oraya yerleştirildikten sonra kavim geliyor biliyorsunuz oraya. Orada Hazreti İsmail evleniyor ve o bölge yerleşim alanı olarak kalıyor. Yani oralardan kalan bir kültür orada hakim. Kabirler de orada değil mi? Yani binlerce, yüz binlerce insan yaşadı. Onlar da orada. Şimdi şey yaparken, ölüleri gömerken eski kemikleri de görüyorlar. Bu bizim atalarımız diyorlar. Oraya tekrar gömüyorlar. Şimdi biraz daha geliyor. Kendi alanından da daha geriye gidiyor. Ya diyor, bu atalarımızda mı dirilecek? yani bir türlü akıllarını almıyor.
Ne da olabilir gibilerden. Atalarımız da mıdır? Yani enteresan bir şey var orada.
Ya onu söyleyeceğim işte şey yapamadım. Yani hadi ben dirildim. Atam nasıl dirilecek gibi mantık var ama işte çok mantıksız geldiği için dilime vurmak istemedim. Hatta ayetlerden öyle bir şey anlaşılıyor. Hatta bırakın o şunu diyor. Hadi yakın zamanda öldüm, diriltebilirim belki. Hani toprak şeyi. Kemik olduğumda ne olacak? Birinci aşama. Diğerinde de hadi ben diriltildim kemiğimden. Atalar nasıl dirilecek? Ama yani mantıksızlığın mantığı gibi bu. Dilimin ucunda, aklımın ucunda ama şimdi hani getireyim mi buraya, sohbete getireyim mi diye de bir şey var.
Çalışıyorlar. Yani inanç olmadığı için
evet.
Kutulara koşuyorlar. Böyleyken tatmin olur demek ki. Rahatsızlık var.
Evet. Yani inançsızlıkta ben inançsızlığın da bir psikoloji, psikiyatrik rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Hakikaten aslında acımak lazım. Yani hani Resul diyor ya, şaşırıyor diyor, onlar alay ediyorlar. Hakikaten Resul şaşırıyor. Yani nasıl inanmazlar ki? Ben hani dedim ya, çok etkiledi ayet hakikaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiğinde insanların hepsinin iman edeceğini düşünmüş. Yani inanmayınca ya nasıl olabilir ki, şaşırmış. Çünkü yani kendisi hanif Müslüman. Tabii ki diyor bir yaratıcı var. Vahiy de geldi. Allah'ın vahyi hissediyor, görüyor, biliyor. Aa diyor, müjdeyle ben bunu açıklayayım. İnsanlar da hidayete kavuşsunlar. Aa sevinsinler. Tam tersi taş atıyorlar. İlk de amcası atıyor. Ya bak, olayı da düşündüm. Hani eli kurusun diyor ya, hakikaten kurusun. O toplantıda öyle bir edebi bir hamle yapıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz beni tanıyorsunuz değil mi diyor. Bana güveniyorsunuz. Şimdi desem ki diyor, bu Safa tepesinin orada toplanmışlar, gidenler bilir. Arkadan düşman ordusu geliyor. Bana inanır mısınız? İnanırız diyor. Bakın nereden bağlıyor. Ve kendi tebliğini söylüyor. Sessizlik oluyor. Orada herkes iman edecekmiş. Çünkü bu hitap tarzıdır. Yani bir şeyi veriyor. Bağlıyor yani, bu çevresini bağlıyor. Bu şekilde bir ifade ediyor. İşte hani ölçtü biçti, nasıl da ölçtü biçti, kahrolası nasıl ölçtü biçtinin cinsinden amcası taş atıyor. Yani sessizliği bozuyor ortama. Ey kahrolası amcamı yeğenim diyor. İşte o şey ifadesi. Bizi bunun için mi topladın? Sistemi bozuyor, sistemi. Eğer öyle olmasaydı, o akrabaları hakikaten doğruya deyip de iman etseler de nasıl bir süreç yaşanacaktı? Hani bu kader inancının içerisinde onun olmasıyla beraber nasıl sonuç yaşandı? Şimdi onun hakkında sure indirilmesinde kimin hakkında sure indirilsin? Bir de Rabbim kısa surelerin içine koymuş. Çocuklar bile ezberliyor yani. Ortalarda bir yerde değil yani. O sonlarında yani değil.
Bir ufak kısıcı çekiyor da İlyas'ı okudu. Arkadan ne söyledi? Yani toprak altında kalmış, bomba altında kalmış. Aklı onu söylüyor yani.
Evet.
Esede de oradan dönüyor bu.
Evet. Bakın hani yani. Eli kurusun diyor ya. İşte eli kurmak bundan. Taş atıyor. O attığı taş var ya, eliyle atıyor ya. İşte eli kurusun. Yani onun atmasıyla beraber kader çizgisinde nasıl bir değişiklik oldu? Bütün onun sorumluluğu da onda. Bir insan bir hayra delalet ederse hayır sonucunda oluşacaklardan da pay alırmış pozitifte. Bir şerre delalet edecekse, onun yolunu da açarsa kıyamete kadar olacaklardan da hisse sahibi olur, pay sahibi olurmuş. İşte yani Tebbet suresini bu şekilde değerlendirdiğinizde neler olacağını bir düşünün. Bunu anlatmak isterim. Nereye geldik bilmiyorum buradan, niye bunu anlattık ama. Evet, dikkat etmek lazım. Evet, devam edelim. 18'e geldik. Gul. Şimdi bakın diğerleri 15 galu, 16 onun devamı, 17 o galu, onların dedikleriydi. Şimdi bu 18. ayette ise gul diyerek peygamber, şimdi sen konuş diyor Allah-u Teala. Gul'ün birinci muhatabı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. De ki ne'am. Ne'am ne demek? Evet. Evet de. Şimdi onlar yukarıda soru soruyorlar ya, böyle böyle mi olacaktı? Evet. Bak çok net bir cevap vermesini istiyor. Ne yap? Ve entüm dâhirûn. Ve siz de şöyle şöyle olacaksınız. Şöyle şöyle ne? Dâhirûn, buraya göre boyun eğeceksiniz. Buna halvavı dersek, halvavı denilen bir şey var Arapçada. Ve entüm dâhirûn. Siz şu vaziyette, şu haldeyken böyle diriltileceksiniz. Yani diriltileceksiniz, evet. Ama normal bir diriltme olmayacak artık sizin için bu. Aşağılanmış, ezilmiş, huzurdan kovulmuş bir şekilde. Dahirun ifadesinde o var. Mesela bazı meallerde burnunuz yere sürtürülerek diyor. Ha, siz hakikati reddettiniz ya, artık diriltilirken muameleler farklı farklı olacak. Siz normal bir şekilde artık diriltilme hakkına sahip olmayacaksınız. Burada da bu cevap şeyi çok güzel diyor. Ne'am demes, ne'amla çok kolay bir cevap veriyor bakın. Teferruatını sormuyor. Evet. Diriltileceksiniz ama şu şekilde kalkacaksınız. Bu çok teknik bir ifade olduğunu düşünüyorum bunu. Yani uzun uzun izahlar ettirtmiyor Resulüne. Ne am de diyor. Yani bunu diyen Resul ne diyecek? Ne am? Evet. Bu. Teferruatıyla ve entüm sizler dâhirûn boyun eğerek. Bakın bu kelime ilginç. Dâhirûn bu 18. ayette ya. Bu 9. ayette de benzer bir kelime geçti. 9. ayetin sonunda duhuran, onları kovmak için diyor ya. Bu kelimeyle bu kelime birbirine çok yakın. Hatta aynısı mı acaba dedim. Birisi hayla, birisi hayla. Yani ha'nın üzerinde nokta var. Evet. Hani şeytanlar meleği alayı dinlemeye çalışılıyor ya, çalışıyorlar ya. Oradan da onlar kovuluyor. Bu duhurda ne demiştik hatırlıyor musunuz? Aşağılanarak bir kovulma var. Burada da bir nokta farklılığıyla, artık o noktanın neyi ifade ediyor bilmiyorum. Belki o nokta fazlalık ya şu olabilir. Tamamen felsefik konuşuyorum, şey yapmayın. Şeytan zaten şeytan. Onun akıbeti belli. Onlara noktasız bir kovulma yeterli oluyor. Ama sen halife adayı insansın. Sen onlardan bir nokta fazlasıyla bu aşağılanmaya şey yapacaksın. Hani tamam o yaptı da sana ne oluyor deyip küfür ederek bir tokat vuruluyor ya hani. Bu gibi geldi bana. Allahu alem tabii ki. Başka bir kitapta da buna gurur kırılma ifadesi var. Bu dâhir ifadesine dâhir. Gurur kırılma. Yani gururları kırılarak şey yapıyor. Yani aşağılamak. Buna nasıl ifade ederseniz ifade edin. Devam edelim. Fe innema hiya zecratun zecratun vahidetun fe izahum yanzurun. Fe innema innema ancak demek hiye bu zecretundur. Bir zecredir. Bunu açıklayacağız. Nasıl bir zecre? Vahidetun. Tek bir. Bir zecredir. Fe izahum. O zamanki onlar yanzurun. Bakıyorlar. Buradaki meallerdeki şey var. Bu diriltiliş için bir ses yeter. Bir de bakarsın ki hepsi kabirlerinden kalkmış bakmaktadırlar. Başka bir ayetlere bakıyorum. Bir tek haykırış yetecek. Bir de bakmış ki hepsi diriltilmişler. Korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacak. Bu ifadeler var. Biz kendimiz çözümlemeye gidelim inşallah. Bu ancak bir zecreden ibarettir. Şimdi yukarıdaki ikinci ayete bakın. Ve saffatı saffan, birdi bu. İkincisi
fezzecerati zecram. Hani orada ifade etmiştik bu kelimeyi. Zecre neydi? Haykırmak, bağırmak, seslenmekti. Fakat bunu Araplar kendi şeylerinde kullanırken, mesela zecere ra'yi iblehe, çoban develerini zecretti. Yani sesle çağırdı ya da sesle yönlendirdi şeklinde kullanılıyormuş. Yani bir ne var? Sevkiyat var. Şöyle deniyor sözlüklerde buna, koruma ve engelleme için sevk etme. Bu şeyde kullanılıyor mu? Gündelik Arapçada kullanılıyor mu?
Geçen sömür neydi o?
Zecri tedbir yani, olarak da.
Uymaya mecbursun bana.
Evet, uymaya mecbursun. Yani yani böyle merhametli bir çağırma değil o. Yani metazoru ile. Yani öyle bir çığlık var ki o çığlıkla sevk ediliyor. Hadi oğlum git şuradan. Hadi bak şuraya gidersin şeklinde değil. Sertlerle. Evet. Bu zecre şeyde de kullanılıyor. Fe innema diyor o şeyde. Fe innema hiya zecretun vahidetin diyor. Burada da bir aynı ifade var. Şüphesiz o tek bir sayhadır. Hani hatırlıyor musunuz? Yasin suresinde sayhaten vahideten diye geçmişti. Feizahum hamidun. Yani Rabbim üç şeye sayha demiş. Sayhaten vahideten. Birincisi bu sistemin bitmesi. Yani biz buna birinci sure üfürülüş diyoruz. İkincisi yeniden dirilmenin, yani bir arada boşluk var ya, sayha üflenmesiyle beraber, sure üflenmesiyle beraber bütün bu sistem bitiyor. Bir boşluk dönemi. Sonra tekrar bir sayha var. Sure ikinci üfreyiş. Bir de Yasin'de tekrar bir sayhadan bahsediyor diyor. Bazı tefsirler, alimler emin olamamışlar. Diriltmek ayrı diyor. Bir de toplanma meydanına geliş var.
Yani diriltildikten sonra.
Diriltildikten sonra, yani üçten bahsediliyor. Şimdi evet. Buradaki zecre ya ikinci sure üfreyiş ya da üçüncü sure üfreyiş.
Herkes meydana gelsin.
Şimdi düşünsenize sahneyi. Kabirlerindeler, farklı bir boyuttalar. Hani biz öldükten sonra kabir hayatı denilen, berzah hayatı denilen yerde de bir yaşantımız olacakmış. Orada da farklı bir bilinç düzeyinde yaşayacağız. Yani bir yokluk hissi yok burada. Orada da bir sayha var. Sayha ile beraber tekrar bir şoklama. Bu sefer de farklı bir ortama şey. Şimdi orada astral bedenle bir yaşantı var. Tekrar farklı bir bedenlenme ile, tekrar bir yaratılışla da tekrar bu sefer gömüldüğün kabirden ya da kemiklerinden, o teknolojiyi tam bilemiyoruz artık. Yani bugünkü mantıkla ifade edebiliyoruz onu. Tekrar ahiret ortamına, o kıyamet gününe, din gününe, onun değişik isimleri var onu söyleyeceğim. Oraya tekrar bir ritüel var. Şoklanma. Ne oluyor ya? Aa, ete kemiğe tekrar büründüm. Yani oranın bedenine yeniden büründüm. Ne oluyor? Evet, başkaları da oluyor. Düşünsenize o sahneleri. Her birisi öyle topraktan bitercesine oluyor. Melekler var ama melekler o bahsedilen kadar romantik değil. Hani çünkü biraz sonra sürecekler tabii fıtratına göre. Hani oradaki insanlara göre söylüyoruz. Değişik bir atmosfer. Ben nereye diriltiliyorum yani? Ciddi bir şoklama. Hani bu sahneleri kafamızda canlandırmamız lazım arkadaşlar. Hani bil ahirete hum yuqinun ya, onlar ahirete yakindirler. Ha, yakin Allah'tan geliyor, onu da söyleyeyim. Yani sen yakine ulaşamıyorsun. Sen öyle bir çabalıyorsun ki, güzel kulluk ediyorsun. Yakin sana Allah'ın bir nuru, bir rahmeti, bir nimeti olarak hediye ediliyor. Asıl yakin o. Hani aşamaları da var bunun. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, sırrel yakin şeklinde. Ama çaba olarak, gayret olarak sen onu gerçekten yarın yaşayacak mısın gibi, başıma gelecek misin gibi tahayyül etmek durumdasın. Onu sürekli olarak kendin de gerçeklemek mecburiyetindesin. İşte gerçekleyeceğimiz şeylerden birisi de bu ikinci sayha. Yani kabirden diriliyorsun, onları bir şey yapın. Mesela ben bunu hal olarak yaşadım.
hacca gitmiştik eşimle beraber. Giderseniz bunu kesinlikle yaşayın. Eğer imkanınız varsa, şartlarınız uygunsa Arafat'tan Müzdelife meydanına kesinlikle yürüyerek gidin. Otobüslerle götürerek eziyet ediyorlar. Ve Allah'ın oradaki muradı ilahisi de saklanıyor. Ben iki kez yürüyerek gittim. Bir kez otobüsle gittim. Otobüsle gittiğime pişman oldum. Hayatımın en büyük eziyetlerinden biri yaşadım. Şikayet olmasın. Şunu anladım. Yürüyerek gitmek büyük rahmetmiş. Çünkü ayeti kerimede söylenen onlar Arafat meydanından Müzdelife'ye doğru dereler içerisinde, ırmaklar içerisindeki akanlar gibi akanlar ayetini çok net yaşıyorsun. İki, söyleyeceğim aslı bu değildi. Müzdelife meydanına gelip de 3-4 saat yürümüştük. İnsanlar artık uykuya dalıyorlar, yorulmuşlar. Her biri bembeyaz, ihramları içerisinde dağ taş insan dolu ve müthiş bir sessizlik. Gecenin sonlarına doğru. Neyi hissettim biliyor musunuz? Allah hissettirdi daha doğrusu. Herkes kabrinde. Biraz sonra bak şu an ezan okunuyor. Sabah ezanı okunacak ve insanlar o sayhı gibi kalkacaklar. Onu hissettim. İşte o bu gibi şeyleri yaşamalıyız kendimizde. Yani kafamızda hayalle yaşatmalıyız. Yakine gidecek yolda en azından çabamız olmalı bu şeyde. İşte Allah-u Teala o zecreyle beraber, bir sayhayla beraber ve sayhaten vahideten ne diye diyor. Yani buradaki zecreten vahideten ne diyor. Çok fazla teferruata gerek yok. Bir sayhayla bir de iş bitiyor diyor. Yani çok fazla değişim mekanizması, bir sesle bile bütün sistem bitiyor. Yeni bir sistem başlıyor. Bu birinci surdu. İkincisiyle beraber yine aynı şekilde oluyor. Bunun olması için tek bir zecre, ama o zecrenin şeyini arkadaşlar, tahayyülünü düşünün. Tahayyül edin. Ne kadar kuvvetli ve tesirli bir şey olduğunu düşünün. Kainatın yeniden dirilmesine vesile olan bir ses. Şu an dışarıda anormal bir ses duyuyoruz da kendimizden geçiyoruz ne oluyor diye. O savaşlarda çalan ya da Allah korusun olağanüstü durumlarda çalan sirenleri düşünün. Sinirlerimizi nasıl etkiliyor? Bunun Allahi bir ses olduğunu düşünün. Yani basit de bir şey değil yani. Ve o sesin tesiriyle oraya diriltildiğinizi düşünün. Bir de başınıza gelecekleri bilerek bunu böyle yapın. Biz de olmayalım da eyvah ya doğruymuş. Hani Yasin de diyor ki eyvah diyor söylenenler doğruymuş. Resullerin dedikleri ne olurmuş da biraz sonra başına geleceklerin bilinciyle beraber kalktığını düşün yani. Allah-u Teala bize bir gün başımıza gelecek. Yaşıyoruz şu an ama bir gün öleceğiz. Ve ölmekten de amaç yeniden dirilmek. Yeni bir aleme doğacağız, ahirete doğacağız. Burada bunu en güzel şekilde anlayıp da yaşantısını ona göre düzenleyenlerden eylesin bizi. Bunu yakinen hissedenlerden eylesin bizi. Ve yeniden diriltme gününde de o sesin çığlığının şiddetinden nedametle uyananlardan değil de ümitle uyananlardan eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.